بسم الله الرحمن الرحيم. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه، وأنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. صدق الله العلي العظيم. Okuduğum ayetler Abese suresinden ayetlerdir. Bugün Allah izin verirse fıtri hidayet üzerinde durmaya çalışacağız. Hidayet iletmek anlamında kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim'de iki türlü hidayeti görüyoruz. Birincisi yolu göstermek biçimindeki hidayettir. İkincisi neticeye ulaştırıcı hidayet biçiminde kullanılmaktadır. Tabiri caizse genellikle bunu örneklerken şeyle örnekliyoruz. İşte siz birisine bir adres soruyorsunuz. O da size işte şu yolu takip edin. İkinci sağdan sağa girin. İlk soldan sola girin diye size tarif ediyor. Siz aldığınız o tarif üzere o adresi bulmaya çalışıyorsunuz. Birinci hidayet biçimi bu. İkinci hidayet biçimi, siz birisine adres soruyorsunuz, o sizin kolunuza giriyor, alıyor, sizi adrese götürüyor. Bu birinci hidayet hem fıtri hidayet olarak algılanıyor, hem de nebilerin hidayeti. Allah'tan aldığını kullarına tebliğ ediyor. Fakat hem nebi hem imam olan peygamberler ve imamlar kolunuza girip sizi adrese götürüyorlar, sorduğunuz yere götürüyorlar. Veyahut da götürülmeniz gereken yere bizzat götürüyorlar. Adrese teslim biçiminde hidayet. Bu okuduğum ayetlerde fıtri hidayete işaret vardır. Her insan yaratılış itibariyle İslam fıtratı üzerine doğar diye de hadis-i şerif bu çerçevede çok manidardır. Allah-u Teala Abese suresinde kutilel insanu ma ekfara, kahrolasıca insan ne kadar da nankördür, ne kadar küfredicidir. Nankörlükle küfretmek, kafirlik, bunların hemen hemen kökleri aynı yerden geliyor. Bir gerçekliğin üstünü örtmek. Şimdi Arapçada bazen kelimeler tek başına mevzuyu izaha yetiyor. Bir gerçekliğin üstünü örtmek demek, örten kişinin o gerçeklikten haberdar olduğunun da anlamına gelir. Örtüyor çünkü üstünü. Ya hiç bilmemezlik sorunu yok orada. Biliyor ve örtüyor. Ve onun içindir ki şaşırtıcı bir ifadedir diyor Üstad Tabatabai. Yani Allah-u Teala şaşılacak bir iştir demeye getiriyor. Kutilel insanu, kahrolasıca insan, ma ekfara, nasıl da örtüyor, nasıl da inkar ediyor, nasıl da örtbas ediyor. Neyi? İdrak edebildiği şeyleri, gerçeklikleri, anlayabildiği, bildiği şeylerin üstünü örtüyor. Devam eden ayetlerde insanın idrak edebildiği araçları, İdrakine sebep olan, onu idrake götüren, onu yola götüren araçlara işaret ediyor. Kutilen insanu ma ekfara, min eyyi şeyin halaka. O neden yaratıldı? Burada Allah onu neden yarattı demiyor da, o neden yaratıldı diyor. Yani Allah'ı, bizzat yaratıcıyı geriye çekmek suretiyle her insanın sürgit yaşamadığı müddetçe, kendisine dikkat ettiği müddetçe, işin içinde yaşadığı evrene dikkat ettiği müddetçe kendisinin yaratılmış bir mahluk olduğunu ve illaki yaratanın da olması gerektiğini idrak edebilir. Birinci araç yaratılmışlığa dikkat çekmektir. İnsanın sürgüt yaşamamasıdır. İslam ahlakı konusunda kaleme alınmış kitaplar ilk mevzuya şeyden başlarlar. Yakva, uyanıklık, farkındalık, farkında olmaklık. Bu yani hem kişinin ahlaki anlamda kendisini düzenleyebilmesi için lazım olan bir şeydir. Ondan daha evvel kişinin kendisinin ne olduğunun farkına varmasından başlayacak bir olgudur. Kişi kendisinin mahluk olduğunu ve illaki bir yaratıcının olduğunu idrak etmesi anından itibaren kendisine çeki düzen vermesi biraz daha kolaylaşacaktır. İkinci araç, min nutfetin halakahu fekaddara. O bayağı ve aşağılık bir sudan yaratıldı. Min nutfetin halakahu fekaddara. Sonra insan olarak takdir edildi. İnsan olarak bir düzene koyuldu. İkinci araçtır. Bir insan hiçbir alimin sofrasına oturmasa, hiçbir kitap okumasa, hiçbir tebliğci ile karşılaşmasa, hiçbir nebinin sesi kulağına ulaşmasa da bir nutfeden nasıl bu hale geldiğini düşünmesi gerekiyor. Bayağı ve aşağılık bir su. Eline bulaştığı zaman iğreniyor. Lavaboya koşuyor, elini yıkıyor. Annenin ve babanın döl sularının birleşmesinden meydana gelmiş bir insan, bir mahluk. O sudan bu hale nasıl geldiğini, bunun belli aşamaların ve belli süreçlerinin olduğunu ve bütün bunların bir düzenleyicisinin olması gerekliliğini insan rahatlıkla çıkarabilir. Hiçbir tebliğe gerek yoktur. Hiçbir ilme gerek yoktur. Tek bir şart var bu düzlemde. Kişinin akıllı olması. Yani deli bir insan da nihayet nutfeten yaratılmıştır. Fakat delidir, aklı muazenesi yoktur. Bunlara dikkat edemez, bunları düşünemez. Ha, akıllıysa eğer, o insan akıllıysa, birinci yöntem kendisinin yaratılmışlığına hükmeder. İkinci yöntem aşağılık bir damla sudan bu hale geldiğini bilir. Ve devam ediyor. Min nutfetin halakahu fekaddara thumme sebile yessera. Bu okuduğum ayetler içerisinde konumuza özgü bölümü aslında burasıdır. Sonra thumme sebile ila yessera. Ona yolu kolaylaştırdı. Hangi yolu kolaylaştırdı? Şimdi Kur'an bize yeter diyenlerin kulakları çınlasın. Buradaki yolu kolaylaştırdığı şey manası veren müfessirler var. Anne karnından çıkabilecek yolu kolaylaştırdı. Düşünebiliyor musunuz? Eğer Kur'an bize yeter derseniz, bu manada tefsir verenlerin tefsirine de riayet ederseniz, Kur'an-ı Kerim ne kadar tepe taklak edildiğini rahatlıkla anlayabiliriz. Sonra onu yolu kolaylaştırdı. Kolaylığın zıttı zorluktur. Bir insan bir yola ya kolaylıkla gider ya zorlukla gider. Allahu Teala onun gitmesi gereken yolu ona kolaylaştırmış. İradeye tekabül eden bir yol. İnsan annesinin karnından çıkarken iradesiyle gelmiyor. İradesiyle yapmıyor o işi. Evrensel yasalar çerçevesinde o geliyor. Dolayısıyla yol iradeyle ilgili bir olgudur ki aynı yanlışı yapanlar Estağfirullah inna hadeynahu sebile İmma şakiran ve imma kafura. Ayet-i kerimesi İnsan suresindeki 3. ayettir. Biz ona hidayet ettik. İnna hadeynahu sebile. Biz onu yola hidayet ettik. Yolu ona gösterdik. İmma şakiran ve imma kafura. İsterse şükredenlerden olur, isterse küfredenlerden olur. Şükretmek veya küfretmek kişinin iradesiyle ilgili bir olaydır. Burada inna hedeynahu sebile ayetine de aynı müfessirler şey manasını vermişler. Anne rahmi manasını vermişler. Biz onu annenin karnından çıkacağı yola ilettik. Yolu ona gösterdik. Ya bir bebek, anne karnındaki bir bebek. Acaba ben rahim kanalından mı çıksam yoksa annemin göbeğinden mi çıksam diye bir tercihte mi bulundu ki Sen böyle bir şey söylüyorsun. Ayetin sonundaki imma şakiran ve imma kafura, isterse şükredenlerden olur, isterse nankörlük edenlerden oluru iradeye tekabül eden olgulardır. Allah ona yol göstermiştir. Fıtri olarak o gidilmesi gereken yolu bilir. Said Nursi'nin bir şeyi vardır. Koskocaman bir meyve ağacının hacmi, gövdesi, dalları, yaprakları, tadı, rengi, vereceği meyvelerin sayısına varıncaya kadar o meyvenin çekirdeğine, ona tohumluk etmiş olan o çekirdeğe yazılmıştır diyor. Ve o çekirdek kendi yolunu bilir. Toprağa düştüğü zaman kendisine yazılı olan şeyi ne yapar? Deşifre eder. Yazılı olan renk ve biçimde gövdeye ulaşır. Yazılı olan şekillerde dallarını sürer. Yazılı olmuş biçimde yaprağını söker, çiçeğini söker. Ve yazılı olmuş tadında ve renginde meyvesini verir. Burada irade yoktur. İnsanın anne karnından çıkışı da öyledir. O nutfeye o yazılmıştır. Annenin rahmine o planlama yazılmıştır. O çıkar, o doğaldır. Doğal sirkülasyondur. Fakat imma şakiran ve imma kafura bir ağaç için söz konusu değildir. Bir ağacın isterse nankörlük etmesi veya isterse şükretmesi gibi bir olgu yoktur. İradeye tekabül eden bir şeyse bu yol, o zaman o yol annenin rahmi olma imkanı nedir? Yoktur. Sonra ona yolunu kolaylaştırdık. Ve bu yolun aynı zamanda hem fıtri bir kabiliyet olduğu hem de kolay bir yol olduğu ihtar edilmektedir. Ki bu fıtraten insana yazılmış bir olgudur. İnsan bu yolu kendisine herhangi bir ilim ulaşmadan, herhangi bir tebliğ ulaşmadan bulma imkanına ve istidadına sahiptir. ثُمَّ اَمَاتَهُ فَاَقْبَرَهُ Üçüncü araç. İnsan düşünecek ki benim gibi olan insanlardan ben gördüm. Onlar nihayet kabre giriyorlar. Ölüyorlar ve kabre giriyorlar. ثُمَّ اَمَاتَهُ فَاَقْبَرَهُ Yolu kolaylaştırdı. O yolda kendine göre seçimde bulundu. İster iyi olsun, ister kötü olsun. İnsan suresindeki ayetle izah edecek olursak, ister şakir kul olsun, ister nankör kul olsun, öldü ve kabre girdi. ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَهُ Sonra dilediği zaman onu tekrar çıkardı ve topladı. Buradaki dördüncü araçtır, aklen ulaşılabilecek bir araçtır. Yani bu kadar düzenleme, doğma, gelişme, büyüme, yaşama, bir yığın eylemlerde bulunma, müsbet veya menfi, olumlu veya olumsuz, güzel veya çirkin bir takım davranışlarda bulunacaksınız. Sonra bunların hiçbirinin hesabı tutulmadan toprak olup gideceksiniz. Bunun mantıksızlığına hükmeder. İlla ki bunların tekrar bir gün diriltileceği ve bir arada toplanılacağı, neticesine de fıtraten insanın ulaşma kabiliyeti vardır. ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَهُ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا اَمَرَهُ Yok yok. Bu kabiliyetine rağmen bu insan emredileni, yani fıtratına yazılan bu şeyleri, fıtratında var olan bu şeyleri takip etmedi, izlemedi. كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا اَمَرَهُ Kaza etmedi, yerine getirmedi emredileni. Buradaki emredilen hariçten emredilen değildir. Fıtratın emrettiğidir. Fıtratın emrettiğidir. Buradan hemen Şems suresine zıplayabiliriz ki Estağfirullah فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ zekkaha. İmam Cafer Aleyhisselam bu ayetler hakkında diyor ki Allah kişiye neyin fücur, neyin takva olduğunu da yazdı. Her insan fıtraten yapılacak işlerin hangisinin takvaya uygun, hangisinin fücura uygun olduğunu bilir. Biz bu ayetten daha önce şeyi çıkarıyorduk. Ben ilk defa İmam Cafer Aleyhisselam bu hadisiyle bu şeyi tespit etmiş oluyorum. Allah kötülüğü de iyiliği de ilham etti. Yani kötülük kabiliyeti de verdi, iyilik kabiliyeti de verdi. Ayetten bunu anlamamız mümkün. Fakat İmam Cafer Aleyhisselam'ın tefsiri bir adım daha ileri götürüyor. Hem o kabiliyet var onda, hem de yaptığı fiillerin hangisinin iyi, hangisinin kötü olduğunu da biliyor. İsterse Tarzan gibi yaşamış olsun. Hiçbir medeniyet görmemiş olsun. Onun için ilerleyen derslerimizde Allah izin verirse hüsnü gubihi akli midir, hüsnü gubihi nakli midir konusunu işleyeceğiz. Güzellik ve çirkinlik akli bir olgu mudur? Yoksa güzellik ve çirkinlik nasi bir olgu mudur? Yani bir şeyin güzelliği ve çirkinliği hakkında illa nebiler bize haber mi getirmiş olmaları gerekir? Nebilerin getirdiği haber içerisinden güzele güzel, çirkine çirkin mi diyeceğiz? Eğer nebiler bize haber getirmemiş olsaydı biz güzeli ve çirkini bilmeyecek miydik? İyiyi ve kötüyü bilmeyecek miydik? Bunun tafsilatını inşallah ileriki bir derste de göreceğiz. İmam Cafer Aleyhisselam'ın tefsirine göre Şems suresindeki ayette neyin iyi, neyin kötü olduğunu, neyin güzel, neyin çirkin olduğunu, neyin zulüm, neyin adalet olduğunu Allah insanın fıtratına yazdı. Bu ayetle az önceki ayetleri ثُمَّ السَّب۪يلَ يَسَّرَهُ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ ayetlerini cem edersek Allah iyiye ve kötüye hidayet etti. Güzele ve çirkine hidayet etti. Zulme ve adalete hidayet etti. Nasıl hidayet etti? Fıtraten hidayet etti. Onun için bir başka ayette Allah-u Teala diyor ki fıtrat dinine kulak verin. Nihayet buradaki hidayet o dine hidayettir. Hangi dine? Fıtratın dinine. Ki o fıtrat dini de İslam'dır. Allah nezdinde din İslam'dır. Allah İslam'dan başka dini kabul etmiyor. Şimdi bu dine biz külli olarak fıtraten ulaşma gücüne sahibiz. Tafsilatına ulaşma gücüne sahip değildir akıl. Tafsilatı için de Allah nebiler gönderdi. Dolayısıyla tam yeri gelmiştir. İmam Musa Kazım Aleyhisselam'dan bir hadis. Allah'la kullar arasında Allah iki elçilik karar kıldı. Birisi umumi elçilik ki her insanda var olan akıldır. Akıl bu manada Allah'ın elçisidir. İkinci elçi nebileridir. Akılla, akıl elçisiyle insan kendisini, kendisinin mahlukluğunu, etrafındaki izlediği şeylerin yaratılmışlığını ve bütün bunların bir yaratıcısının olduğunu ve onun her an yarattığını, onun ise yaratılmış olmasının mümkün olmadığını, onun ezeli ve ebedi olduğunu, onun kadir-i mutlak olduğunu, onun tek hakim olduğunu idrak etme güç ve kabiliyetine sahiptir. Ona teşekkür etmek zorunda olduğunu, ona tapınmak zorunda olduğunu idrak etmek zorundadır. Eğer ki beni o yarattıysa ve ben ona teşekkür etmek zorundaysam, kendisine nasıl teşekkür etmem gerektiğine dair bana bir yol göstermesi zaruretine binaen aramızda bir ilişki kurması gerektiğine hükmedecek nebilerin ve rasullerin varlığı ve zaruretine inanacak. Buraya kadar problem yok. Problem son nebiden sonra bu iş ne olacak? Şimdi eğer fıtraten insan Allah'la kendi arasında bir münasebetin olması zaruretini buldu ve bunun adını nebi ile belirlediyse ve nebilerin vazifesi sadece haber verip gitmek değil idiyse, hele hele son nebi ki bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellem hem nebidir hem imamdır. Nebi olarak haber getirdi, yolu bize gösterdi ama yolu göstermekle kalmadı, imamlık etti, bizi adrese götürdü. Bizim nefsimizle ilgilendi ki Bakara suresi ayet 151'in etrafında çalışma yaptığımız zaman buralara işaret etmiştik. Tekrar oraya bakabilirsiniz. Bizi öyle bırakmadı. Bize kitabı öğretti, hikmeti öğretti, nefsimizle ilgilendi. Bize bilmediğimiz şeyleri öğretti ve aldı bizi adrese götürmek istedi. Onun kolundan çıkmayan adrese teslim gider. Onun koluna girip 3. sokakta kolundan ayrılan orada kalır. 5. sokakta çıkan orada kalır. Eğer onun koluna girdiyseniz adrese teslime kadar ona tahammül edeceksiniz. Yolun çeşitliliği, yolun engebeleri, yolun zorluğu, yolun yokuşluluğu ki Allahu Teala Beled suresinde de oraya işaret eder. Estağfirullah. Elem nec'al lehu ayneyni ve lisanen ve şefeteyni ve hedeynâhun necideyn. Biz size elem nec'al lehu ayneyni, sizi iki gözlü kılmadık mı? Size iki göz vermedik mi? Ve lisanen ve şefeteyn, size iki dudak ve bir dil vermedik mi? Bunlar da gene Allah'a ulaştırıcı araçlardandır. Bir insanın iki dudak ve bir dil sahibi oluşu ve bu mekanizmaların bir araya gelişiyle konuşabiliyor olması, ramını anlatabiliyor olması, iki göz sahibi olması, yani kendisini ve etrafını görmesi, güneşi görmesi, batmasını, doğmasını görmesi, mevsimleri görmesi, ağaçların ölüp tekrar dirilmesini, bitkilerin kışın ölüp yazın tekrar dirilmesini, yani evrendeki her şeyi görecek göz, Allah'ın ayetlerine ulaşacak bir araçtır. وَهَدَيْنَهُ النَّجِدَيْنِ Ve size o iki yolu göstermedik mi ki necideyn yüksek ve zor, ulaşılması çaba isteyen diye tefsir ediyor Üstad Tabatabai. Necideyn iki uğraşılası yol size vermedik mi? Yani yolun ikisini de bize hidayet etmiş. Az öncekilerde tekti. Size yolu kolaylaştırdık diyordu Abese suresinde. İnsan suresinde sizi yola hidayet etti diyordu. Burada ve hedeynahun necideyn, sizi uğraşmanız gereken iki yola. Yolun ikisi de uğraş ister. Kötüsü de uğraş ister, iyisi de uğraş ister. Sanki peygamberin koluna girdiğiniz zaman adrese götüreceği yol uğraştırıcı bir yoldur da, peygamberin kolundan çıktığınız zaman gideceğiniz yol uğraştırıcı bir yol değil mi? Biri uğraştırır, sonunda selamete çıkarır. Biri uğraştırır, sonunda geri dönülmesi mümkün olmayan meşakkata götürür. Bunların hepsi bu ayetlerden anlıyoruz ki bize fıtratımızda yazılıdır. İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın hadisine esas alarak tekrar değerlendirecek olursak, akıl sahibi bir insan mutlaka bunları idrak etme güç ve kabiliyetine sahiptir. Her Allah verdiği her güç ve kabiliyetten de hesaba çeker. Onun kapsama alanındaki sorumluluklardan hesaba çeker. Onun için bir insana nebi ulaşmamış olsa da, imam ulaşmamış olsa da, tebliğ ulaşmamış olsa da ve o haliyle ölmüş olsa ama akıl sahibi olsa Allah'tan hesaba çekilir. Peygamberden hesaba çekilir. Kitaptan hesaba çekilir. Ahireti idrak etmemekten hesaba çekilir. Ama neden hesaba çekilmez? Niye namaz kılmadığından hesaba çekilmez? Çünkü insan tapınmanın zaruretine inanır da nasıl tapması gerektiğini bulamayabilir. Hacdan hesaba çekilmez. Zekattan hesaba çekilmez. Fakat zulümden hesaba çekilir. Bir insanı haksız yere öldürdüyse ondan hesaba çekilir. Burada şeriata gerek yoktur. Bir insanın malını gasp ettiyse haksız yere bundan hesaba çekilir. Bunun için şeriata gerek yoktur. Birinin namusuna tecavüz ettiyse, birinin namusuna tecavüz evrensel akıl tarafından çirkin bilinmiştir. Nübüvvete gerek yoktur. Tebliğe gerek yoktur. Fıtratında bu vardır. فَلْيَنْزُرُ الْاِنْسَانُ اِلَى طَعَامِهِ Araçları tekrar sayıyor Allah-u Teala. İnsan bir yediğine baksın. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقَّا Biz gökyüzünden su indirdik ve sonra göz göz yeri yardık. Akıllı insan bunları izliyor. Gökyüzünden su iniyor. Ve bu su yeryüzünden çıkmıştı gökyüzüne. Bugün ister kafir olsun, ister müşrik olsun, bilimsel olarak herkes biliyor ki işte yağmur şöyle yağdı. Güneş yeryüzünü ısıttı, suları ısıttı, buharlanma oldu. Buharlanma gökyüzüne çıktı, gökyüzündeki soğuk tabakaya rastladı. Orada bulutlar oluştu, rüzgar geldi, onları sıkıştırdı ve yağmur indi. İndi de ne oldu? ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقَّ Toprağa gizlenmiş tohumlar ondan beslendi. Toprağı çatlattı ve çıktı. Niye çıktı? Sümme şakakna l-ardı fe enbetna fiha habba. Bizim yememiz için bitkiler çıktı. Ve inaben ve kadba. Üzüm çıktı, sebzeler çıktı. Ve zeytunen ve nakhla. Zeytin çıktı, hurma çıktı. Ve hedaika gulba. Bahçeler oluştu onlarla etrafını kuşattığımız, korumaya aldığımız ve kendilerinden geçindiğimiz bahçelerimiz oldu. Ve hedaika gulba. Ve fâketen ve ebbe. Meyveler çıktı. Ve hayvanlarımızın otlayacağı çayırlar oluştu. Meta'an lekum ve le'an'amikum. Hem sizin için hem de hayvanlarınız için. Her akıl bunu izliyor. Hayvan oradan besleniyor ve kendisi de hayvandan besleniyor. Bütün bunlar bir düzenlemeyi gerektirir. Bir tasarımı gerektirir. Her tasarımın bir tasarlayıcısının olmasını gerektirir. Nasıl oldu bu düzenleme böyle? Gökyüzünden su indi, yer çatladı, içinden bir şeyler çıktı. O bir şeylerin bir kısmını ben yedim. Bir kısmını hayvanlar yedi. Hayvanlar yedi, hayvanları ben yedim. Hayvanın etini yedim, sütünü içtim. Yumurtasını yedim. Hepsi benim için. Nihayet bütün bunlar benim için oluyor. Meta'an lekum ve li'an'amkum. Ta ki nereye kadar? Fe izâ câtis sâhâ. O korkunç sayhaya kadar, o gürültüye kadar, kıyamete mecazen kullanılmıştır. İsrafil aleyhisselam üflediği şeye sayha diyor. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَن۪يهِ. İşte o gün insan, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ, kaçar مِنْ اَخ۪يهِ, kardeşinden, وَاُمِّهِ, annesinden, ve ebihi babasından, ve sahibetihi arkadaşından, ve beni ve çocuklarından kaçar. Burayı da çok manidar bulmuşumdur. İnsan yukarıdaki araçları değerlendirmek suretiyle fıtratının sesine kulak verip iyiyi bulma gücüne sahipken ve o iyi kendisinin birçok nefsani temayüllerini sınırlamak istediğinde ona karşı çıkma ihtiyacı duyar. Ona karşı çıkınca kendisini tehlikede hisseder. Tehlikede hissedince يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخ۪يهِ, kardeşine dayanır. Benim kardeşim vardır. Ve ümmihi ve ebi, anasına sığınır. Babasına sığınır. Anasından, babasından, kardeşinden, arkadaşından ve evlatlarından güç alır. Bunlar benimle varken problem olmazdır. Psikolojik altyapıda cereyan eden şeylerdir bunlar. Adı konulmaz. Bunu söylemez belki. Gerçi çok söylediği yerler de olmuştur. İşte oğulca falan daha zenginken, işte bilmem kim daha bilmem neyken ona kalmadı da bilmem kime mi kaldı? Müşriklerin bazı peygamberler karşısındaki itirazlarından da bunu görebiliyoruz. Burada kişinin psikolojik olarak dayanaklarını da işaret ediyor. Ve bu dayanaklardan bir gün kaçacağını, bunların asla kâr etmeyeceğini, fayda vermeyeceğini, hatta o sayhadan sonra فَاِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةِ, o sayhayı işittiği zaman ne ana dayanağı kalıyor, ne baba dayanağı kalıyor, ne eş, ne arkadaş, ne oğul dayanağı kalıyor. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Çünkü o gün herkesin kendine yeter derdi vardır. Kişi tek kalıyor. O tek, o günkü tek kalışı bugün idrak edebilsek ve bugün de tek olduğumuzu idrak edebilsek fıtratımızın sesine rahatlıkla kulak verebiliriz. Biz ırkî güç, anneden aldığım güç, babadan aldığım güç, eşten aldığım güç, arkadaştan ve kardeşten aldığım güçle fıtratın sesine kulak vermemezlik edebiliyoruz. Fıtrat diyor ki yok şöyle yapma. Bu yapıyor. Yapınca bir sıkıntı hissediyor. O sıkıntıyı bu tür şeylerle şeytan ona def ettiriyor. Şeytan ona bu sana yeterli diyor. Aidiyet psikolojisiyle işini bitiriyor. Yok hayır. Vücuhun yevme izin mutfira, vahikatun mustebşira. O gün yüzler vardır ki müjdeden dolayı pırıl pırıl aydınlıktır, ışıldar. Burada da şeye işareti, kim ki fıtratın sesine kulak verirse, o fıtratın sesiyle bu hayatın boş olmadığını idrak ettiyse, bu hayattan sonraki hayatta pırıl pırıl bir yüze sahip olur. Müjdeyle yüzü ışıldar. Ve vucuhun yevme idin gadara terhaquha qatara. Kimi yüzler de vardır ki katran gibi simsiyah ve asıktır. Kiminki öyledir? Ulaike humul, işte onlar keferatul fecara. Küfretti ve fücür etti. Şems suresinde hani demişti ya İmam Cafer aleyhisselam, Allah ona fücru da öğretti, takvayı da öğretti. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, kim ki kendisini temizledi, kurtuldu. Ama temizlemeyen o fücurla ta ahirete gidiyor. Ahiretteki yüzü ise katran gibi oluyor. Bu dünyada yüzü çok güzel olabilir o adam. Ahirette ise katran gibi bir yüz. Asık bir yüz. Allah hepimizi böyle bir akıbetten muhafaza eylesin. Şimdi bizim dersimizin asıl konusu, kabiliyetler açısından insanların sorumluluklarıdır. İnsanlar İtikadi konuları eğer akıllıysalar kendi başlarına idrak edebilme gücüne sahiptirler. Tafsilatıyla değil. Biz bunu söylerken her insan filozof olur anlamında söylemiyoruz. Her insan filozof olma sorumluluğu vardır söylemiyoruz. Kabiliyeti vardır ayrı bir şey de sorumluluğu yoktur. Her insan filozof olmak zorunda değildir. Allah diye bir isim bulmak zorunda değildir. Goddir, şeftir, reistir, ne derse desin ama şunu bilir ve idrak eder ki ben bir mahlukum. Her mahlukun bir yaratıcısı vardır. Bu kadar yapıp edilen şeyden sonra bu hayat sönüp gitmez. Öldükten sonra toprağın öğütüp yok ettiği bir şey olmamız akla uyar bir şey değildir. Bütün bunların derlenip toparlanıp neticelendirilmesi gereken ceza yerinin olması gerekir, bulması gerekiyor. Allah, ha ben tapınmak istiyorum, böyle bir zaruretle yüz yüze geldim, öyleyse ben kendisine nasıl tapınacağıma dair bana bir yol göstermesi, ikinci bir yol göstermesi. Birincisine fıtri hidayet diyoruz, ikincisine sözel hidayet diyoruz. Onu da nebiler yapıyor. Buraya kadar dedik ya problem yok. Problem şeyden sonra geliyor. Peygamberden sonraki durum ne olacak? Şimdi ben diyorum ki, ben yanılıyor olabilirim. Bizim Ehlibeyt Mektebi'nde itikatta taklit de caiz olmadığı için bu özgürlük de bize verilmiştir. İtikatta taklit caiz değildir. Fıkıhta taklit şarttır. İtikatta taklit caiz değildir. Bunlara insan fıtraten sahip olduğu için fıtraten bunları bulmak zorundadır ve ahirette sorulduğunda da bunu bana babam öğretmişti biçimde cevap veremez. Kendisi bunu söylemek zorundadır. Rabbin kimdi? Allah. Niye? Babam öğretmişti. Hayır. Rabbimin Allah olduğunu bu dünyadayken ben idrakine vararak inanmak zorundayım. Nebin kim? Hazreti Muhammed. Niye? Dedem öğretmişti. Yok olmaz. Ben ey Allah'ım senin bana verdiğin akılla aramızda bir münasebettarın olmasının zaruretine inandım. Araştırdım ve duydum ki en son bu konudaki bizimle münasebet kurduğun kulun Hazreti Muhammed Mustafa'ymış. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bizim kaynaklarda imamdan da sorulacak. İmamın kimdi? Diyelim İmam Ali Aleyhisselam. E niye? Dedem öğretti. Ya burası da olmaz diyorum ben işte. Dolayısıyla imamı da insanın, imametin zaruretini de insanın aklen bulması zorunluluğu vardır. Onun için imamet bahsine biz itikadi bahis diyoruz. İtikadi bahis demek Allah'a ait olan şeyler demektir. Allah'la ilgili, Allah ve Allah'a ait olan, Allah'ın yapması gereken şeyler. Cümle biraz kulağa ters geliyor olabilir. Sanki biz haşa Allah'a bir zaruret yüklüyormuşuz gibi. Yok hayır, onun bizi öğretmesiyle. O dedi ki bu iş bize ait. Tü'til hikmeten men teşa, Allah dilediğine hikmet verir diyor. Hikmet işi Allah'a aitmiş. Öyle değil mi? Tü'til mülke men teşa. Mülkü Allah dilediğine verir. Saltanatı, imameti, gücü, kudreti, devleti Allah dilediğine verir. Ha bu Allah'a ait bir şeymiş. Şimdi dolayısıyla Allah'a ait olan şeylere biz itikat diyoruz. Allah kendisi, peygamber, Allah peygamber gönderecektir. Aksi takdirde kulların ona nasıl ibadet etmesinin gerekliliğine hidayet etmemiş olur. Bana kulluk et diye hidayet etti fıtraten. Yaratılış olarak bunu verdi. E kul bunu buldu. E nasıl ibadet edecek? Dolayısıyla Allah onu Nebi ile gidermesi gerekiyor. Dolayısıyla Nebi göndermek Allah'a ait bir olgudur. Ve o dilediğini gönderir. Burada da gene o özgürdür. Nebi'den sonra bu iş ne olacaktır? Burada ben özel olarak inanıyorum ki imamları da Allah peygamberden sonra gönderecektir. Bu da Allah'a ait bir iştir ki seçimi de o yaptı. Öyleyse burası da yine Allah'a ait bir olgu olunca Allah'a ait olgulara da ben fıtraten hidayet edildiysem imamın zaruretinle ben aklım bulmak zorundayım. Aha şimdi geliyoruz sorumluluğa. Allah-u Teala bir ayette diyor ki zayıf bırakılanlar umulur ki Allah onları bağışlar. Üstad Tabatabey burayı iddelerken insanın bir yılın hilesinden söz eder. Şimdi insanın olduğu yerde bir olayı tek kalemle izah etmemiz mümkün değil. İşte falan mustazaf mıdır değil midir? Bu çok zor bir şey karar vermek. Ama gerçekten mustazafsa yani bunları idrak edebilecek her yoldan mahrum bırakılmışsa bu insan yine Allah sorumlu değildir demiyor da onlar için belki Allah diyor bağışlar onları. Ya, belki bağışlar belki bağışlamaz. Bu Allah'ı idrak etmeye tekabül eden bir olgu olduğunu zannetmiyorum. Nebi'yi idrak etmek olgusuna tekabül etmiş bir şey olduğunu zannetmiyorum. Neyi bağışlar Allah? Adam Tarzan. Ormanda bırakılmış, terk edilmiş. Bebekliğinden itibaren hayvanların kucağında büyümüş. Hayvanların sütünü içmiş. Konuşma bilmiyor. Medeniyet yok. Şu yok. Bu yok. Bu Allah diyemedi. Ama Allah idrak etti. Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'dır diyemedi. Ama böyle bir şeyin zaruretini idrak etti. Ben Allah'a kulluk etmeliyim, teşekkür etmeliyimi idrak etti ama namaz kılamadı. Çünkü bunu öğrenemedi, bunu öğretecek kimse bulamadı. İmamın varlığına ve gerekliliğine hükmetti ama İmam Ali'yi bilemedi. Ve bunu Allah mümkündür bağışlar. Ama medeni bir toplumda yaşadı. Sürgit yaşamadı. Kendisinin aşağılık bir sudan yaratılmışlığından başladı, mantık yürüttü. Yağmura baktı, bitkilere baktı, yediklerine baktı, hayvanların yediğine baktı, kendisinin yediği hayvanlara baktı. Diline baktı, dudaklarına baktı. Önünde iki yolun olduğunu gördü. Birisinin nefsinin hoşuna giden, ötekinin nefsinin hoşuna gitmeyen, ikisinin de yokuş olduğunu, ikisinin de uğraş gerektirdiğini. Bugün küfür yolunda insan para harcamıyor mu? Zevk yolunda insan para harcamıyor mu? O parayı kazanmak için çalışmıyor mu? O da meşakkatli, bu da meşakkatli. Ama biri lezzetli, biri bugün lezzetsiz geliyor olabilir ki yaşandığı zaman, idrak edildiği zaman bunun lezzetinin ötekine daha fazla olduğu da anlaşılıyor. O ayrı bir olay, ayrı bir ders konusu. Bunlardan insan sorumludur. Çünkü bu konuda kabiliyeti vardır. İnna hadeynahu sebile. Biz onu yola hidayet ettik. Fıtri bir yoldur. İmma şakiran ve imma kafura. Bir insanın hem şükredici olması hem de nankör olması kendi fıtri kabiliyetiyle ilgili bir olaydır. İsterse medeni bir toplumda yaşasın, isterse inananların hakim olduğu bir toplumda yaşasın, isterse ateistlerin hakim olduğu bir toplumda yaşasın. Kişi sürgit yaşamıyorsa. Onun için genellikle ismen örnek veririm. Hristiyan bir toplumda dünyaya gelen Cat Stevens Müslüman olur. Ezan sesleri altında dünyaya gelmiş olan ve ömrünün bir kısmını medresede hafızlıkla geçirmiş olan Aziz Nesin ateist olur. Bu olay iradeyle ilgili bir olaydır. Bu olay tercihle ilgili bir olaydır. Bu olay nankörlükle ilgili bir olaydır. Örtmekle ilgili bu. Onun için Allah şaşırmışçasına bir cümle kuruyor. Üstad öyle diyor. Bu da yani Allah şaşırmış olur mu hiçbir zaman? Yok ama bizim anlamamız için sanki şaşırmış, şok olmuş gibi cevap veriyor. Kutilel insanı ma ekfara. Kahrolasıca insan. Yani ben ona şu kabiliyetleri vermeme rağmen, onun fıtratına ben şunları yazmış olmama rağmen nasıl da inkarcı? Nasıl da örtüyor? Aziz Nesin sorumlu tutulacaktır. Hadi diyelim Cat Stevens'ta nübüvvete kadar buldu. Kur'an'ı buldu. İmameti bulamadıysa o da imametten sorumlu tutulacaktır. Çünkü din süreklilik gerektirir. Din inkıtayı, kopukluğu kabul etmez. Din insanlara terk edilemez. Bu da mantığın zaruretlerindendir. Dersimizi bu cümleyle de özetleyebiliriz. Mantığın zaruretinden olan her şeyden insan sorumludur. Mantığın zaruretinden olan her şey. Mesela ibadette mantık yoktur. İbadet etmemiz gerekliliği mantığın zaruretindendir. Ama şöyle kıbleye dönüp şöyle duracaksın mantığın zaruretinden değildir. Orada artık emir gelir. Tapmak istediğin, mabudun senden nasıl tapmanı istediyse öyle taparsın. Orada mantık yoktur. Kalk gittir Beytullah denilen bir tane şey var işte. Dört duvarlı bir yer var. Kerpiçten örülmüş dört duvarlı bir yer var. Git onun etrafında dön diyor. Bunun mantığı muntuğu yoktur. Gideceksin döneceksin. O dönme işini bitirdikten sonra iki tane tepe var diyor orada. Sefa ile Merve. Orada koşacaksın diyor. İkisinin arasında koşacaksın. Bunun mantığı yoktur. İhram giyeceksin. Bunun mantığı yoktur. He yani şu manada mantıklar koyabilirsiniz işte o mahşerin bir provasını yapın. Bunların hiçbir asıl mantık değildir. Orada emir vardır. İhram giyeceksin. O güne ihram yapacaksın. Beşte bir malını zekatını vereceksin. Buna mantıklı bir şeyler söyleyebilirsiniz. Fakat bu nihai mantık değildir. Malının kırkta birinin zekatını vereceksin. Karının beşte birinin kumsunu vereceksin. Bu emirdir. Mantığı olsun olmasın. Oruç tutacaksın. Oruç hakkında da bir yıl mantıklar geliştiriyorlar. Hiçbirisinin önemi yoktur. İşte sağlıkmış da, mide dinleniyormuş da, şu oluyormuş da, açlığı hissediyormuşsun, fakirlerin derdinden anlayabilirmişsin. Hiçbirinin önemi yoktur bunun. Mantık yoktur orada. Allah dedi ki Ramazan ayında oruç tutacaksın. Oruç tutacaksın o kadar. Ama din süreklilik ister. Allah dinini kullarına terk etmez mantığın zaruretidir. Din kullara terk edildiği zaman din ihtilaf üreten, din insanları parçalayan, din insanları birbirleriyle savaştıran bir üsse dönüşür. İsterse İslam dini deyin buna, isterseniz Hristiyanlık deyin, isterseniz Yahudilik deyin. İslam dini tarih boyu insanları savaştırdı mı, savaştırmadı mı? İlahi kökeninden koparılan İslam ama işte o. Onun için ben her zaman iki tane İslam'dan söz ediyorum. Allah'ın İslam'ı insanları çatıştırmaz. Allah'ın İslam'ı insanları bölmez. Allah'ın İslam'ı insanları savaştırmaz. Ama İslam denilen din iki kardeşi öldürttürdü birbirine. İki kardeşi. Allah'ın dini İslam adıyla adlandırılmış din ve o dinin halifesi o dini getiren peygamberin evladını öldürdü. O din adına. Hayır siz rahatlıkla diyebilirsiniz. O zalimdi, üçkağıtçı, istismarcıydı falandı filandı. Dini kendisine alet etmişti. Kim dini kendisine alet etme diye kim karar verecek? Yezid alet etti, istismar etti. Peki bir başkası Hüseyin istismar etti derse ne diyeceksiniz? Deliliniz ne? Belki de Hüseyin istismar ediyordu. Yok asla Hüseyin istismar etti diyemezler. Niye? Eğer mantık imamet olgusunu kabul ettiyse. Öyleyse imam kim? Ararsanız Yezid döneminde İmam Hüseyin'di dersiniz. O dinin kendisiydi dersiniz. Mantığın bir zaruretidir bu. O mantığı çeker çıkarırsanız Yezid'e de bir şey diyemezsiniz, Abbasilere de bir şey diyemezsiniz, Emevilere de bir şey diyemezsiniz. Osmanlı'ya da bir şey diyemezsiniz, Selçuklu'ya da bir şey diyemezsiniz. Osmanlı sultanları kardeşlerini öldürmedi mi? Baba oğlu, oğul babayı öldürmedi mi? Ve bütün bunlar yaparken İslam'ın şemsiyesi altında yapılmadı mı? Ümmetin bekası için, İslam devletinin bekası için dediler. Mantık bunları kabul etmiyor. Hülasa-i kelam biz, daha doğrusu her akıllı insan fıtraten inanılması gereken şeyleri bulma gücüne sahiptir. Buradan şeyi de biraz irdelemek istiyorum. Şimdi iman kelimesinin anlamına baktığınız zaman genellikle şeyi veriyorlar. İnanılması gereken şeylere inanmak. Bu bizim ihtiyacımıza cevap vermiyor. Kureyş suresinden yola çıkarak ve âmenehum min havf. Mekkelilerden bahseder Kureyş suresi. Korkudan onları güvene çıkardık diyor. İman güven kökünden gelir. Emene, güvendi. Emene, inandı. Şimdi dolayısıyla inanan insan, inanılması gereken şeyleri o şeylere götüren araçları kullanarak bulunca kendisini güvende hisseder. İnanmak demek güvene ulaşmak demektir. İnanmayan insan güvende değildir. Onun için bir başka ayette Allah-u Teala münafıkları vasfederken der ki, her sesi kendi aleyhlerinde zannederler. Her sesi kendi aleyhlerinde zannederler. Enteresan bir psikolojidir. Münafıklar kafirlerdir. Kafirler bu psikolojiye sahiplerdir. Kendilerini güvende hissetmezler. Yeryüzün bir sallandığı zaman iki gün sonra o yeryüzünde durmak onlara sıkıntı verir. Oysa inanan der ki her şeyin bir düzenleyicisi vardır. Allah'ın benim için takdir ettiği ne varsa odur. Ben bunun lezzetini şeyde hissetmişimdir en çok. Bu Malatya cezaevine bizi sevk etmeden evvel gazetelerde manşet manşet haberler oluşturdular. İşte gardiyanlar şöyle karate eğitimi aldı, şöyle şey oldu, bilmem ne oldu falan filan gardiyanların resimlerini veriyorlar. Acayip bir psikolojik baskı oluşturuldu. İlk açılıyor Malatya E-Tipi cezaevi. Biz de ilk mahkumlarındanız. Terör estiriyorlar adamlar. Tek sıraya gir, tek kol hareket et, ses çıkarma, konuşma, soyun, yıkan, bilmem ne, perişan ettiler bizi. Bu arada bir tane gardiyan gidip gelip bana şey diyor. Hoca, hoca, dikkat et kendine. Buraya giren ya felç olur çıkar, ya da sırt üstü çıkar. Yani insanın psikolojisini bozuyor. Nereyle karşılaşsam önüme çıkıyor bunu söylüyor. En sonunda bir tepem attı, idareye gidiyorum. Kolumda bir gardiyan var, koridorda karşılaştık. Gene aynı şeyi söyledi. Gardiyanın koluna çıktım, gittim onun karşısına dikildim. Bana bak dedim, Allah'ın benim hakkımda takdir ettiği şeyin dışında sen hiçbir kat yapamazsın. Allah benim hakkımda felç olmayı takdir ettiyse başım gözüm üstüne. Allah benim hakkımda bu cezaevinden sırt üstü çıkmamı takdir ettiyse başım gözüm üstüne. Bunun verdiği bir sükunet vardır. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. O kalpler ki Allah'ın zikriyle teskin olurlar. Allah'ı idrak edememiş bir kalbin mutluluğundan, sükunetinden bahsetmek mümkün değildir. İsterse o biri kendisini çok mutlu olduğunu söylesin. Yalan söylüyordur. İmansız insanda güven yoktur. O insan yaşadığı hayatta güven hissi duymaz. İman, güven atmosferine girmek demektir. Güven dairesine girmek demektir. Hem zihinsel güven, hem bedensel güvendir. Allah bizi hakkıyla inanan ve o imanın güven şemsiyesini iliklerine kadar hisseden kullarından eylesin. Amin.